Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımızda bu hafta sizlerle birlikte kültür kavramımız, kültür kavramı nedir, ne değildir? Çok çiğnediğimiz bir kelime, çok yerli yerinde kullandığımız bir kelime veya yersiz kullandığımız bir kelime. Bir kere kavramın içini ne kadar doğru dolduruyoruz, dolduramıyoruz. Bununla birlikte içinde yaşadığımız dönemde, çağda bu ne ifade ediyor? Bundan önce ne ifade ediyordu? Ne ifade etmeli? Yani ne ifade etmemeli? Değil mi hocam? Evet. Buralardan gidelim diye düşünüyoruz. Hocam, sanki içinde bulunduğumuz şu günde, şu günlerde sizin güzel bir tabiriniz var. Haz, hız diye. Hemen hemen kültürün de bütün unsurları insanı oyalamaya, insanı düşündürmemeye, insanı hissettirmemeye, insanı gördürmemeye dönük, görsellik üzerine kurulu, estetik diyemeyeceğim ama evet, yani görselliğin çağrıştırdığı yapılanmalar, zihni yapılanmalar üzerine kurulu. Eskiden biz ya az kitap okunuyor diye şikayet ediyorduk, şimdi hiç okunmuyor, video seyrediliyor şuradan buradan. O videoların da süresi kısaldı. Eskiden bir internet sitesi meşhur, işte YouTube'dan seyrediliyordu. Şimdi o da bitti. Artık Instagram'dan 30-40 saniyelik videolarla insanlar fikir sahibi, kültür sahibi olmaya başladı. Hocam, bu haz, hız, bu demokrasi dediğiniz sizin, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz? Yani niye bu buralara geldi insanlık? Veya bunun bugünkü bir önce bir tanımımızı yapalım bu konuda. Akabinde de nereden buralara geldik ve çıkış reçetemiz ne olabilir, onu dinleyelim sizden.
Ya şimdi aslında şu an bütün insanlık olarak ilk defa tek bir kültürü yaşıyoruz. Bütün insanlık aynı şeyi yaşıyor. Yani popüler kültür diyoruz ona. Popüler, hı hı, kültürü herkes bir şekilde Amerika'da, Los Angeles'ta üretilen popüler kültürü herkes tüketiyor.
Moda gibi.
Yani moda diyebilirsiniz. Daha başka bir boyutu var. Din diyebilirsiniz. Yani çünkü ayartıcı bir kültür. Sadece ayartmak üzerine inşa edilmiş bir kültür. Başka da çareleri yok. Batılıların Batı toplumunu ayakta tutabilmeleri için başka çareleri yok. Popüler kültürün en önemli vasıtası akıllı telefonlar dediğimiz aletler.
En medyanın önemli yerini aldı diye düşünüyorum ben bunu hocam.
Dinin yerini aldı.
Dinin yerini aldı. Güzel. Daha vahim.
Tabii. Yani dinin yerini aldı. Şu an insanlar bütün şöyle düşünün. İnsanlar o zaman daha iyi anlayabilir bu söylediğim şeyi. Yani din dışı kutsallıklarda patlama var. Din dışı kutsallıklar. Yani inanma ihtiyacı ortadan kalkmıyor.
Onu
yok edemiyorlar.
Yani insan, bunun sebebi diğer kutsallıkları yok etmeleri tabi. Yani tabii, o doğal kutsallıkları yok ettikleri zaman suni kutsallıklar türemeye başlıyor.
Kaçınılmaz.
Fakat onları da bu zalimler diyelim, kendileri üretip pazarlıyorlar gene.
Tabi. Yani burada çok tabii kötü, insanlığın geleceği açısından çok kötü ne diyelim, işler yapılıyor. Yani insanın sonunu getirecek bir cinayet işleniyor aslında. Popüler kültür, şöyle söyleyelim, popüler kültür insanın başına gelmiş en büyük felaket. İnsanlığın başına gelmiş en büyük felaket. Böyle bir felaketi insanlık daha önce yaşamadı. Bu ne demek? Bunu ne demek istiyorum? Biraz açayım. Yani bu kavramları falan tanımlarsak ben aslında üç kültürden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Birincisi bu. Yani ilk önce bir genel bir çerçeve çizelim istersen.
Tabii hocam.
Yani kültür deyince biz genellikle modern kültür anlıyoruz.
Evet. Bu üç kültür aynı anda yaşayan değil de burada bir herhalde kronolojik katmanlama var değil mi hocam? Tarihsel bir, onu anlatacaksınız herhalde.
Tabii tabii. Yani şöyle, kültür kavramı hiçbir kültürde yok. Batı'dan başka.
Eski kültürlerde yok yani.
Hiçbir kültürde yok.
Kültür kavramı. Güzel. Evet.
Yani sadece Batılılar özgü bir kavram. Aslında kültür deyince kastedilen şey insanın hayata müdahalesi. Yani tabiata müdahalesi.
Descartes'ten gelen hani biz tabiatın efendileri olacağız.
Mesela orada zirveye ulaştı. Yani dolayısıyla culture versus nature, kültür, tabiata karşı kültür diye bir tartışma yaşandı Batı'da. Yüzyıllarca sürdü bu. Tabiata karşı kültür. Yani dolayısıyla bu tabiattan siz insanın dışındaki güçleri anlayın. Yani insanın dışındaki güçler. Başta ilahi kaynak, ilahi güçler. Öyle anlayabilirsiniz. Yani ilk önce doğrudan tabiatın kendisi vahşi bir varlık olarak algılanıyor zaten.
Mücadele edilip yenilmesi gereken bir varlık olarak algılanıyor.
İlk önce tabiatı ötekileştirdiler bunlar. Yani asıl mesele bu. Yani ilk önce ilk düşman olarak modernler tabiatı belirlediler. Dolayısıyla tabiatı yok ettiler. Özellikle modern kentlerle birlikte, endüstrileşmeyle birlikte, sanayi devrimleriyle birlikte şehirleri yok ettiler. Dolayısıyla büyük şehirler yoktu zaten Batı'da. Böyle bir iki şehir dışında büyük şehir yoktu. Yani işte iki asırdır şey var, şehir var.
Şimdi de çevreciler.
güzel bir şey söylediniz.
Şimdi de çevreciler.
Yani mecburen çevrecilik artık kutsal bir şey dönüştü.
Dönüştü.
Çok kutsal bir şey.
Sonuçlarını görmeye
başladılar.
Çevreci
olmak çok manevi bir şey taşımak. Manevi ben, boyutları da var çevrecilerin.
Şöyle düşünüyorum hocam. Artık Batı'da sınıfsal ve emeksel sol kalmadı. Onun yerine çevre sol deyince benim aklıma Batı'da artık çevre geliyor.
Şimdi şöyle ilginç olan o da bitti. Yani onun yerine sol deyince sadece eşcinsellik geliyor şu an.
Evet.
Yani Avrupa'yı, Amerika'yı, Amerika'nın çok fazla burada sağ sol meselesinde belirleyiciliği falan yok ama Avrupa'da ne gelişirse Amerika'ya da zaten yansımış, taşınmış. Fakat yani bu ideolojiler bazında söylüyorum. İşte idealizm, materyalizm, bilmem ne, liberalizm falan. Ama özellikle şeyle birlikte kapitalizmin sanayi devrimlerinin son iki sanayi devriminin bilgisayar ve dijital devrimin Amerika'da Yahudiler tarafından gerçekleştirmesiyle birlikte artık kültür sadece Amerika'da üretiliyor. Yani Paris'teki, Londra'daki, Prag'daki, Viyana'daki gençler de Los Angeles'taki kültürü tüketiyorlar.
Tüketiyorlar.
Johannesburg'daki, İstanbul'daki,
İslamabad'daki maalesef.
Yani her yerde ani bir şekilde üretilen ve hızla tüketilen Los Angeles kültürü, popüler kültür var. Yani burada işin ilginç tarafı şu, bakın. Modern kültür, kültür deyince modern kültür
onu
alıyoruz.
Alayalım,
modern kültür tabiatla savaşı, Tanrı'yla mücadeleyi eksen aldı.
Bunun aslında dip kökleri Grek'e gitmiyor mu hocam antik Yunan'a?
Gidiyor.
Değil mi? Yani tabii, ilk felsefi, orada başlıyor tabii. Felsefi kökenleri.
Evet.
İnsanı merkeze alma.
Tabii. Fakat Avrupa'daki moderniteyle birlikte, Rönesans'la birlikte
tabii.
Başlayan şey Greklerde falan görülmeyecek bir şey, hayal edilemeyecek bir şey. Grekler Avrupalıların beslendiği kaynak kökleri. Fakat Grekler Rönesans'a İtalya'ya falan gelmiş olsalardı, Floransa'ya, şuraya, buraya, Roma'ya falan gelmiş olsalardı, Paris'e falan kafayı yerlerdi. Bu ne oluyor falan diye. Yani Greklerde de hiç olmazsa bir şey vardı yani sonuçta. Bir mitoloji vardı, çok güçlü bir mitoloji, dinsel vardı. Gelenekler vardı. Başka kültürlerle, geleneklerle irtibatları canlıydı. Hala besleniyorlardı. Yani bütün Akdeniz Havzası'ndan besleniyorlardı Mısır'a kadar.
Ve aslında bu şehir devletlerinin yıkılmasına, site devletlerinin yıkılmasına karşı insanı önceleyen, yani insanı bari biz kurtaralım, insan bari kendi habitusunda mutlu olsun diye insanı önceleyen bir, yani tırnak içerisinde biraz böyle erdem kokan bir yaklaşım vardı değil mi hocam?
Bak o zaman şöyle girelim.
Buyurun.
Tam kışkırttım. Ben şöyle Batılıların dokunup da yerle bir etmediği hiçbir şey yok. Dokunup da yağmalamadığı, tabiatını bozmadığı
veya bozmadı,
yok etmediği hiçbir şey yok. Dokunup deyip de, tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Mesela kültür. Yani buradan üçüncü kültür şeyine geçebiliriz. Kadim kültürler. Yani bunu biz, bu tanımlamayı biz yapıyoruz. Yani modernlerden önce kültür sadece ekip biçmekle ilgili bir şey.
Hı hı.
Yani tarıma ait bir şey.
Üretim modeli.
Tabii tarım. Yani dolayısıyla zihinle ilgili bir şey değil. Pratikle ilgili bir şey.
Hı. Batıdan önce.
Batıdan önce.
Modernizeden önce.
Ve dolayısıyla aslında Batı'da ille de kültür arayacak. Pardon, kadimlerde, modernlerden önce bütün diğer kadim kültürlerde ille de kültür, tırnak içinde kültür arayacaksak, o kültür bir defa anlamlı bir şey. Yani anlam üreten bir şey. Hayata anlam katan, değer katan bir şey bu.
Tabii.
Yani ille de bir kadim kültürlerden bahsedeceksek o kültürlerde mesela Tanrı ile insan arasında bir çatışma falan yok. Tanrı ile tabiat arasında, insanla tabiat arasında bir çatışma falan yok. Tabiat kutsal.
Tam tersi, tabiattan aldığı her şeyi ve tabiattan muhtaç olduğu her şeyi ilahi görüyor aslında.
Tam işte buraya gelecektim ya. Kur'an-ı Kerim'deki dağların, taşların kendi halleriyle, bak bu çok önemli bir şey. Fıtrat yani. Tamam mı? Kendi halleriyle Allah'a tesbih ettiklerini, kendilerine özgü bir diller olduklarını, değil mi? Olduğunu belirtmesi ne kadar muazzam bir şey. Bunun üzerinde düşünelim. Yani bakın bunu çok fazla düşünmüyoruz. Yani dağ, taş kendi haliyle Allah'a
zikreder.
Zikreder. Ama tesbih eder. Fakat
hatta biraz... kalpler için öyle kalpler taştan da katıdırlar buyuruyor Cenab-ı
Hak. Tabii.
Yanılmıyorsam Bakara suresinde öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanırlar, içlerinden pınarlar akar.
Buyuruyor. Eyvallah. Şimdi bak buradaki şey, şimdi Metis yayınlarından bir kitap çıktı. Güzel bir kitap. Bitkilerin diliyle dünya tarihini anlatmış.
Ha, ilginç. Zavallılar. Ne çekmişlerdir kim bilir.
Bitki güzel. İnsan denen.
İnsandan.
Evet. Bitkilerin bildikleri diye What a plant knows
diye
bir başlığı var İngilizce. Güzel bir kitap ama. Çok güzel kitap. Böyle bir iki kitap yayınlandı. Aslında bizim geleneğimizde şeyle ilgili, yani tabiatla ilgili, tabiatın insanla ilişkisi, insanın tabiatla ilişkisi çok inanılmaz yani. Çok inanılmaz bir şey var. Yani iç içe yaşıyorsun. Mesela işte geçen bir şey zihnime takıldı. Sokaklardaki hayvanları, kuşları, şunları, kuşları, kargaları, kartalları, bilmem ne, şunlar bunları falan, martıları falan, özellikle kargalar çok perişan durumdalar. Yani binaların ortasında, oradan oraya, oradan oraya, tepelerde. Halbuki şöyle bir şey yapabiliriz biz. Yani bunlara mimari tasarımda, başlangıçta, şehirleri tasarlarken bu işte kuşların da beslenebilecekleri, yaşayabilecekleri mekanlar tasarlayabiliriz binalarda. Binaların dış cephelerinde.
Yapmışız işte hocam.
Yani, önceden yapmışsın, mabette yapmışsın. Mabet yapmışsın. Bu ne kadar muazzam tabii. Bir şey var.
Hocam,
sadece mabet değil tabii. Sadece yani
mabet değil
kuş
tabii.
Kuş evleri çok şey.
Kuş evleri farklı bir kültür.
Sembolik olarak çok değerli bir şey olduğu için.
Yok, kuş evleri de ben geçen bir yerde dinledim hocam. O kuş evleri de kesinlikle böyle rastlantısal seçilmiş mekanlara yapılmamış, kuşların göç yolları falan üzerine
tabii,
yapılmış.
Tabii tabii tabii.
Başka bir şey daha dinledim artık dedim yani pes. İstanbul'da büyük şehirlerin hepsinde, Osmanlı'da işte bugünkü belediye yerine geçen bir idareden bahsediyorlar. Tam şu anda ismini çıkaramıyorum. O idare örnek veriyorum, evinizin bir yerinde örümcek ağı temizleyeceksiniz. Yok, temizleyemezsiniz. Hmm. O idareye müracaat ediyormuşsunuz, o geliyormuş bakıyormuş.
Tamam.
Ve size şöyle bir ruhsat veriyormuş hocam. Burada hayran oldum, aşık oldum yani tekrar bizim medeniyetimize. örümcek ağlarını ancak öğlen namazına kadar temizleyebilirsin. Mesela biz çocukluğumuzda hep derlerdi ki gece örümcek ağ bozulmaz falan filan. Biz de bunu bilmezdik yani. Sebep de şuymuş. Hayvancağıza geceye kadar yeniden ağ kurup yuva yapmaya vakit tanı. Yani sabah temizliğini yap, ağ temizle. Peki zorunette. Ama bu hayvancağız gece olunca ne yapacak?
İşte bu burada insan merkezci bir hayat yok.
Yok.
Yani ister istemez bütün
yaratıcı merkezci.
Tabii hayatta. Diğer
yaratılanı
tabii,
sevme var, yaratandan tabii, ötürü
yani. Tabii. Yani dolayısıyla diğer bak burada çok enteresan. Yani hayvanın dünyasından dolayısıyla bakarak
tabii
hayata çeki düzen veriyor.
Bu hocam, çok önemli bir şey. Bu şöyle şimdi, çok önemli.
Batılıların yaptığı şey ne?
Tamamen kendi egolarıyla
tabii,
bakıyorlar.
Tabii batılı insanın yani insan da değil. Sadece batılı insanın, Avrupalı insanın, Batı Avrupalı insanın hatta çıkarlar ekseninde Püritenlerin, Protestanların, vahşi kapitalistlerin çıkarlar ekseninde dünyaya çeki düzen veriyor.
Tabii.
Yani kendisini insan diye tanımlıyor, diğerlerini barbar diye tanımlıyor.
Hocam yurt dışında çok gözlemlemişsinizdir. Bu adamlar kediye köpeğe meraklı.
Evet.
Değil mi? Yani çocukken köpek besliyor. Çok seviyorlar ya. Hatta bizde de bazı aklı evveler bizi eleştiriyorlar ya. Ay siz köpeğe kötü... Siz hiç hocam sokakta, batıda rahat gezen başıboş bir köpek gördünüz
yok
mü?
Yok.
Onu bir insan, batılı bir insan sahiplenip kendi egosuna, kendi habitusuna kabul ederse o değer kazanıyor. Sokakta bir varlık olarak hiçbir değeri yok o zaman.
Bak ilginç bir şey söyleyeyim. Bu özellikle köpek meselesinde kediler de dahil aslında. Kediler de buna dahil ama diğer hayvanlar. Özellikle köpek, evde köpek besleme meselesinde BBC'de bir program izlemiştim. Ama çok nefis bir programdı. Evde insanların, batılıların köpek beslemelerinin nedeni sömürgeciliğin bitmiş olması. Kendilerinin,
nasıl bir tespit?
Tabii kendilerinin
efendiliğini devam
efendiliğini ettim. Köpekler üzerinde, hayvanlar üzerinde devam ettiriyor olması.
Hocam şey nedir? Robinson Crusoe'nun Cuma'ya yaptığı.
Tabii ki.
Tam tabii. İşte yani batılı tabii. Bugünkü bir batılının tabii. Evinde affedersiniz köpeğine yaptığı muameleyi yapıyor.
Tabii ama o gene şey yani o gene basit yani çok basit. Frankenstein'ları düşün yani bu Frankenstein tipi ben hayal bile edemem ya. Benim geleneğimde kültürümde.
Böyle bir şey yok.
Yok yani böyle bir şey. Diğer kültürlerde de yok böyle bir şey.
Yok. Yani şuraya geliyorum. Oraya tekrar dönelim isterseniz. Tabiatı tabiat Allah'ın yarattığı bir tabiat olarak kabul etme.
Tabii.
Kendinizi onunla tamam biz eşref-i mahlukatız. Amenna. Ama yaratılış seviyesi olarak eşitiz. Onu da Allah yarattı. Biz de Allah yarattı. Onun da bir hakkı hukuku var. Bizim de var. Bizim medeniyetimizde varken ötekilerde onlara hizmet ettiği ölçüde onların efendiliğinin tasdiki sınırları çerçevesinde var sadece.
Tabii. Şimdi ilginç olan şu, modern kültürü insanın yapıp ettikleri diye tarif ediyorum. Modern kültür bizzat insanın icat ettiği, var ettiği, inşa ettiği şey. Yani dolayısıyla... Böyle
dibi tamamen epistemolojik aslında bu.
Tabii. Aslında bunun ilginç şeyleri var. Yani Batı uygarlığının... ontolojisinin olmaması ister istemez sahte ontolojiler icat etmelerine yol açtı. Yani sadece epistemolojiye dayalı oluyor olması, Batı uygarlığının sadece bilmeye dayalı olması.
Araca ve bilgiye.
Tabii. Dolayısıyla her şeyi her aracı sahiplenme güdüsünü taşımasına yol açıyor. Her araca sahip olma. Dolayısıyla onu da ne diyelim insanın nefsani arzularını işte gücünü güç arzusunu iktidar arzusunu vesaire tatmin etmekte kullanması tamam mı bu o kadar tehlikeli bir şey ki sonuçta felsefi olarak ontoloji olmadığı için ontoloji yani bir varoluşsal alan olmadığı için sadece bilgi kuru bilgi kuru bilgiye sahip olma çabası dolayısıyla sahip olduğu şeyin insana sahip olması. Bu kaçınılmaz bir şey.
Şeyin dediği gibi Erik Fromm'un olmak mı sahip olmak mı?
Tabii. O zaten meseleyi özetlemiş o. Yani
sahip olunca olamıyorsunuz aslında.
Tabii.
Oldukça sahip olmaktan feragat ediyorsunuz.
Tabii. Yani o şeyden insan psikolojisiyle uğraştığı için mesela Erik Fromm o açıdan büyük ölçüde şeyden beslenmiş. Belli tasavvuftan beslenilmiş
çok.
Bir metin.
Fakat hocam adam nasıl bir adamsa yani şimdi burada ırkçılık şeyi antisemitizm yapıyorum ama yani bir kere insan değinmez mi ya? Yani buna...
Yok, bunlar alçak.
çok alçaklar hocam.
Yani mesela en ilginç tiplerden birisi yani bize çok yaklaşan Carl Gustav Jung'tur. Jung. Hı-hı. Yani Jung.
O da Yahudi galiba. Emin değilim
yok,
ama.
Yok, Yahudi değil.
Değil mi?
Değil. Katolik. Yani İskandinavya'dan. Bu arkadaş arketiplerle uğraşıyor. Derin Hı-hı. yapılarla uğraşıyor. İnsan ruhuyla uğraşıyor.
Psikolojik kimlikler.
Bütün meselesi tipler. İnsan ruhu. İnsanın kendini ne diyelim terbiye etmesi. Kendi işte egosunu bir şekilde kontrol etmesi.
Tam tezkiye ve tasfiye. Nefsin tezkiyesi.
O şeye ilgi duyuyor çok fazla.
Tasavvufa?
Yok yok. Yani doğu geleneklerine doğu çok gelenekler. Fazla. Yani gidiyor. Hindistan'a gidiyor. Çin'e gidiyor.
Rana Genan da öyle galiba değil mi hocam?
Tabii. Yani onların hepsi şey ama o yani işte
o biraz daha toplum bilimci gibi. Bu Gustav Jung daha insan özelinde gidiyor.
Tabii. Fakat olayın ben şöyle düşünüyorum. Yani biraz nasip meselesi falan diye de düşünebiliriz. Eğer Jung tasavvufla ilgilenseydi Müslüman olurdu hemen.
Evet.
Çok net söylüyorum.
Aradığı her şey var çünkü içeride.
Tabii. Yani aradığı ve bulduğu bir sürü şey buldu adam. Yani özellikle arketip konusunda söyledikleri yani şu an yeniden keşfedilen bulgular.
Akılla buldu yani.
Yani tırnak içinde söyleyelim. Yani bir şey, sezgi mesela çok güçlü bir sezgi şey var. Onları keşfetti zaten de bunlar. Yani doğu gelenekleri Budizm üzerinden aslında çok şey yaptı. İncelemeler falan yaptılar. Ben aslında şunu görüyorum. Rönesans'ta özellikle 3. Rönesans'ta bütün diğer Rönesanslarda 1. 2. 3. Rönesanslarda İslam'ın doğrudan tetikleyici olduğunu görüyoruz. Sadece tetikleme değil, besleyici olduğunu görüyoruz.
Besleyici. Batıyı, tabii.
Ama Rönesanslarda Avrupa'yı ayağa kaldıran kaynak, itici güç İslam. Ama modern dönemde şunu fark ettiler. Yani modernlik, yani entelektüel devrimler, yani düşünce devrimleri, siyasi devrimler, özellikle ekonomik devrimlerin insanlığın sonunu getirebileceğini gördüler. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Yani özellikle Nietzsche'den itibaren, yani Nietzsche yani 19. yüzyılın sonlarında bangır bangır bağırdı. Yani bir şekilde
ki daha
Tanrı öldü diye, Tanrı'yı öldürdük diye bangır bangır bağırdı. Tanrı'yı öldürdük diye bağırdı aslında adam. Tanrısız bir dünyada yaşanamaz. Tanrısız bir dünya cehennemin dibini bulur diye bangır bangır bağırdı. Sadece Nietzsche değil. Nietzsche'den sonra gelen herkes.
Sonra bizim bazı içerideki aklı evvel okuyanlar da adamı işte ateizmin teorisyenini zannettiler.
İki daha önemlisini söyleyelim. Yani bizim bir şekilde ne kadar kör kötük Batı mukallidi olduğumuzu gösteren işte batıcı bilmem ne falan filan çağdaş falan hikayeleri çekiyoruz, tamam mı? Yani adamlar 19. yüzyılın sonunda Batı uygarlığının Avrupa'nın insanlığı duvara felaketin eşiğine hayır sadece kendisini değil bütün insanlığı bütün dünya üzerinde hakimiyet kurmaya başladığı için bütün insanlığı felaketin eşiğine götüreceğini haykırıyor. Bizimkiler de Batı uygarlığının bütün posası çıkmış ürünlerini, kültürünü falan burada dayatmaya başlıyor.
Sadece ama
adam biten şeyi haykırıyor, bittiğini haykırıyor. Bizimkini bitiriyor. Bizim kendi kültürümüzü, kendi ruhumuzu bitiriyor. Bizim içeriden bir yıkım gerçekleştiriyor. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Aymazlıktır yani. Asıl üzerinde kafa yorulması gereken şey bu işte. Bu ülkede.
Hocam bu çok önemli bir nokta. Burada ben hep şuna bağlıyorum. Ben bilmiyorum ne derece sahih. Ya yani çok kısa bir araya gideceğiz ama aradan önce belki şunu söyleyeyim. Biz belki de ilk tökezleme demeyeyim. O ifade doğru değil. Kültürel olarak belki de değil ama medeniyet olarak epistemolojik tökezlemelerimizi yani araçsal işte adamların karşısındaki teknikteki, endüstri devrimi karşısındaki, makine karşısındaki falan tökezlemelerimizi ontolojik tökezleme zannettik. Bu bir öncelikle sizin tespitlerinizde çok önem verdiğim bir aşağılık kompleksi oluşturdu.
Eyvallah.
Olmaması gereken bir aşağılık kompleksi oluşturdu. Yani biz Batı karşısında geriledik. Ya bir daha nerede geriledik? Nerede geriledik? Biz iyi bir makine icat etmedik diye makine bugün kime ne mutluluğu, ne huzuru veya ne refahı medeniyete getirmiş ki biz geriledik. O gerilemeyle bize belki bu, çünkü yeni değil yani, bu cumhuriyetin işi değil. Cumhuriyet belki bunun meyvesi. Bu belki bize 18. yüzyıldan itibaren ontolojik kısmı öteleyip biz varsa yoksa batıya nasıl yakalayabiliriz? Ha, o zaman araçsal ve mekanik terakkilerle batıyı yakalayacağız halini getirdi. İşte Nurettin Topçu'nun rahmetli dediği gibi batı makinenin terakkisini medeniyet zannettiriyor ya. Aynı şeyi biz düştük aslında. Yani biz aynı çukura düştük onları takip ettiğimiz için ve hala debeleniyoruz. Hocam
halbuki, sen... Buyur. Şöyle bitirelim burada. Osmanlı insanlığından uzaklaşmasın diye tarihten uzaklaşmayı göze aldı.
Değil mi?
Çok önemli bir şey. O kadar önemli bir şey ki bunu yarın 25 sene sonra, 50 sene sonra Batılılar bize öğretecekler.
Şimdi hocam bir dakika, şey nedir? Çok çok büyük binalar yapmayın, şehirlerinizi öldürmeyin, yaşayacak alan bırakın. Bunu kim diyor bize? Batı diyor.
Evet.
İnsanlık tarihinde büyük, demin ifade buyurdunuz, büyük şehir yapıp tabiatın canını okuma kültürü nereden çıktı?
Eyvallah.
Batı'dan çıktı.
Tabii. Yani dolayısıyla
şu cümlenizi önemsedim hocam. Osmanlı insan
insanlığından uzaklaşmasın diye tarihten uzaklaşmayı göze aldı.
Bununla isterseniz bir araya girelim.
Tabii olur.
Sonra devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra programımız devam edecek efendim. Evet muhterem dinleyenlerimiz, medeniyet yolculuğu programımız Yusuf hocamızla beraber devam ediyor. Hocam en son programda araya girmeden Osmanlı insanlığından uzaklaşmasın diye tarihten uzaklaşmayı göze aldı. Yani tarih yapıcı rolünden. Tarih yapıcı rolünden veyahut
halbuki,
da...
Halbuki bakın.
Buyurun.
Bu o kadar önemli bir şey ki. Yani Osmanlı isteseydi emperyalistleşemez miydi? Osmanlı isteseydi sömürgecilik faaliyeti yapamaz mıydı? Ya insanlar anlamıyor ya. İnsanlar, ben işte o yüzden çıldırıyorum kardeşim. Ya bak dünyaya Avrupalıların hakim olduğu zaman dilimlerine bakın. Dünyayı sömürgeleştirdikleri yani Latin Amerika kıtasını İşte 15. yüzyıl Afrika'yı, Asya kıtasını, Hindistan'ı yağmaladıkları zaman dilimini düşünün. 15. 16. yüzyıllar.
Doğru.
Osmanlı'nın zirvede olduğu yıllar, yüzyıllar.
Toprak olarak da, ekonomik olarak da.
Ya işte bizde mesela İngilizler'de olduğu gibi, Fransızlar'da olduğu gibi falan bir sömürge bakanlığı var mı ya? Olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?
Sömürge mi? Tebaayı Osmaniye diyor. Bitti.
Bir de zaten devletin adı Devlet-i Aliye.
Devlet-i Aliye.
Devlet-i Aliye Osmaniye. Devlet-i Aliye Muhammediye Osmaniye. Manyak bir şey. Adamlar kendilerini hakikate kilitlemişler. O kadar.
Hocam şimdi o çok güzel. Hakikate kilitlemişler. Bunun somut ifadesini ben şöyle kullanıyorum. Şeriatı esas kabul etmişler.
Tabii.
Hocam. Vahyi ve şeriatı. Yani,
tabii ki kesinlikle.
Adam şimdi şu öngörüyü bir yapalım. Siz giriyorsunuz. Yunanistan'ı fethediyorsunuz. Bulgaristan'ı, Sırbistan'ı, Macaristan'ı fethediyorsunuz. Avusturya'nın Viyana'sına kadar geliyorsunuz. Diğer tarafta da öbür tarafta Çin, Maçin gidiyorsunuz. Neyse. Ve karşınızda bir insan kitlesi var. Ve o insan kitlesi sizi bugün bizim 3. 4. dünya ülkesi Amerikan askerini, Amerikan devletini nasıl görüyorsa öyle görüyor. Değil mi? Süper güçsünüz yani. Ve siz kalkıp bu insanlar Müslüman olsun diye tebliğ dışında bir faaliyet yapmıyorsunuz. Hani öbür tarafta Kolomb'un, Molomb'un bu haydutların Latin Amerika'da yaptıklarına bakın
tamam.
İnsanlara. Niye yapmıyorsunuz bu kendinize? Hayır. Şeriat diyor çünkü müdahale edemezsin diyor. Cihat edersin diyor. Ondan sonra alırsın tabiyetine diyor. Zımmi ise diyor. Sana diyor vergisini öder, cizyesini öder diyor. Senin topraklarında huzur içerisinde dinini yaşar diyor. Öteki hesap Allah-u Teala bana ait diyor. Ha sen tebliğ et diyor. Şimdi bu bir kenara bırakılaydı.
Evet.
Ya bir dakika ama öyle olmuyor falan gibi, haşa, bir kenara bırakılaydı. Bugün belki Yunanistan'da, Sırbistan'da, Balkanlar'da bir tane Hristiyan kalır mıydı hocam?
Tabii.
400 yılda, 500
tabii,
yılda.
Tabii, yani. Tabii.
Adamlar 60 yılda, 70 yılda bir tane cami bırakmadılar.
Ya bu ne demek? Ya ben geçmişten bahsetmiyorum. Bu gelecek demek, gelecek, gelecek.
Tabii.
Yani olan olacak olanın garantisidir. Olan... Bunlar beceremediler. Böyle bir şey beceremediler.
Bu imkanı Allah-u Teala bunlara
işte
verdi.
Uygarlık, barbarlık, uygarlık, barbarlık diye insanlığın kafasına vura vura vura köleleştirdiler. Zihnini köle, fiilen de zihnen de köleleştirdiler. Trump'ın açıklamasını duydunuz geçen hafta. Yok işte Afganistan işte 10 milyon
yok ederdik de.
Tabii yani adam ne kadar şey rahat cümle kuruyor ya. Yani sen bir insanı, bir varlığı, bir canlıyı, tabiattaki bir canlıyı bile yok etmemek için acayip titizleniyorsun. İşte giriyorsun, girdiğin her yerde fermanlar yayınlıyorsun, emannameler yayınlıyorsun. Yani artık emin bir beldedir diyorsun burası. Bak çok önemli bir şey. Yani o yüzden şuraya gelelim. Yani bu kültür meselesinde yani bir postmodern popüler kültür, iki modern Avrupa kültürü, üçüncüsü de daha geriye gittiğimizde kadim kültür. Hocam, üç kültürden bahsediyoruz. Osmanlı üzerinden biz şu an canlanabilecek, dirilebilecek ve insanlığı diriltebilecek kadim kültürü temsil ediyoruz biz.
Osmanlı'da bu pratik vardı çünkü.
Tabii. Yani tırnak içinde kültür diyorum. Kültür kavramı bizde yok. Şimdi o zaman şöyle bakın. O zaman kültür kavramıyla popüler kültür kavramını tanımlarsak kadim kültürün ne kadar önemli bir şey olduğunu daha iyi anlarız.
Evet hocam.
Kültür insanın yapıp ettiği şey. İnsanın inşa ettiği, insanın ürettiği şey. Yani insanın tabiata, dolayısıyla Tanrı'ya meydan okuması kültür.
Tabii insan inşa etti derken meydan okuyarak inşa etti.
Tabii. Yani dolayısıyla işte Allah-u Teala'nın işte var ettiği, lütfettiği bütün varlıkları, yapıları falan kendi tahkümünü almayı, yaşamak zannetti. Dünya kurmak zannetti. Böyle bir şey yok ki. Yani hayatın, yaşamanın, bu dünyada var olmanın bir hikmeti var. Bunu anlamak lazım. İnsan için yaşadı, yaratıldı.
Böyle algıladığı için de onun için tek ve en önemli hatta tek değer araçsallıklar oldu. Tabii. Araçlar oldu.
Tabii. Yani
makine oldu, silah tabii. Oldu, endüstri oldu.
O kadar. Yani dolayısıyla kültür din dışı bir dünyanın kurulmasının zeminini oluşturdu.
Sekülaritenin zeminini oluşturdu
tabii. Yani kültür değişkenlerin sabite katına yükseltilmesidir sürekli olarak. Benim özetle söylemek istediğim şey bu. Kültür sürekli değişen, mesela şimdi geldi kültür, bugün geldiğimiz noktada kültür nereye geldi? İşte eşcinsellik. Yani Avrupa'da, Amerika'da, şurada burada falan meşrulaşmaya başladı. Evliliklerini falan yapmaya başladılar. Kiliselerini kurmaya başladılar. İnciller yazmaya başladılar. Eşcinsellere göre İncil yazmaya başladılar. Feministlere göre İncil
yazmaya başladı.
Tabii. Yazdı, protestanlık olsun. Çok iğrenç bir şey. Yani Katoliklerin baştan direnmelerinin nedeni yani bütün Avrupa'yı kan gölüne çevirecek kadar direnmeyi göze almaları nedeni burada gizli aslında. Yani protestanlık gerçekten dünyevileşme biçimi. Dini kendine uydurma biçimi.
Hocam ben orada dediğiniz gibi şöyle düşünüyorum. Yani tamam Katoliklik çok akaid olarak bitti, sapıttı, şu oldu, bu. Ama yine de bu protestanlara göre daha ahlaklılar.
Onu diyorum işte.
Çok ahlaklı. Yani kendilerinin inandığı, belki tepedeki 3-5 büyük kardinalin, papazın, bilmem nenin ahlaksızlıkları ayrı ama bir Katolik köylünün, bir Katolik sıradan insanın inandığı bir ilahi değerler manzumesi var. Kendinden üst gördüğü bir yaratık var, bir şey var ama tabii savrulmuş, kalmamış din falan. Ama bu protestanlık, ben ne istersem o. Başka hiçbir şey değil. Din de benim istediğim.
Tabii. Yani geleneği temsil eden şey Katoliklik. Yani tabii. Geleneksel, kadim, bütün kadim kültürlerle ilişki Katoliklik üzerinden kurabilirsiniz.
Evet, tabii.
Yani mistik tecrübe, bilmem ne vesaire üzerinden kurabilirsiniz. Tabii mistisizmle tasavvufun aynı şeyler olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Yani bu mistisizm tasavvuf ilişkisini ayrı bir programda konuşalım.
Konuşalım hocam.
Çok önemli bir konu. İnsanların anlayamadığı bir şey. Yani İslam mistisizmi tasavvuf diyor.
Sanki farklı bir şeymiş gibi İslam'dan. Yani hocam Mevlana Hazretleri yani müthiş bir şey. Ben öyle geçen birine öyle bir espri yaptım. Geldim sana keramet göstereyim. Aa ya, dedim, benim değil. Ama geldim sana Mevlana Hazretleri'nin kerametini göstereyim. Nedir o? Hazret yazmış. Ben değil Kur'an'ım demiş.
Evet.
Ben Kur'an'ın kölesiyim. Evet. Eğer candarım, yaşadığım müddetçe. Hakireyhi Muhammed'i muhtarım. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem ayağının tozunun toprağı. Eyvallah. Nokta. Tasavvuf nedir? Tasavvuf budur işte.
Eyvallah. Yani bu konuda bak enteresan
açılımlar olabilir. Bir ilginç, program yapalım hocam.
Tabii yapalım. İlginç
aslında şey, bir programa bence Gazali Hazretleri ile başlayalım.
Yani o zaten onu yaparız şey olduğunda da. Burada hakkını yediğimiz biri var. Necip Fazıl. Yani Necip Fazıl'ın adı inmiyor göklerden yere.
Göklerde gel. Ama anlamıyoruz diyorsunuz.
Hiçbir şekilde okumuyoruz adamı. Yani hiç okuyalım abi. Allah rızası için okuyalım. Yani onun Batı tefekkürü ve İslam tasavvufunu okuyalım abi ya.
Evet.
İdeoloji örgüsünü okuyalım. İdeoloji örgüsü tam ağır. Yani 600 küsur sayfalık, 700 küsur sayfalık.
Hocam sahte kahramanlarını bile okusak.
Hayır, o ve beni okuyalım. Onu hak. O yani ve ben zaten. Bir yerden dalın yani.
Evet, aynen öyle.
Bir yerden dalın ama bence en önemli kitabı, kalacak, geleceğe kalacak en önemli kitabı Necip Fazıl'ın Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu. Tamam mı? Batı düşüncesini çok özet bir şekilde anlatmış. Batı düşüncesinin bir şekilde karşısında İslam tefekkürü, İslam düşüncesi diyebileceğimiz şeyin tasavvuf üzerinde şekillenebileceğini zaten anlatıyor. Çok da iddialı bir şey bu. Ama işin ilginç tarafı ne? Yani mesela orada anlatıyor tasavvuf. Sonra final faslı şeriatla bitiriyor.
Evet.
Kafayı yersin yani. Tabii. Şimdi bu radikaller herhalde radikal tipler diyelim. Çok özür dilerim. Yani kör kütük bir şekilde tasavvufa, kör kütük bir şekilde saldıran insanlara diyorum. Yani yoksa insanları rencide etmek istemiyorum. Hele de bu kadar perişan bir şekilde olduğumuz bir zaman diliminde. Yani sonuçta biz Müslümanları seviyoruz. Böyle bir şey var. Ama böyle bir kör kütük tasavvufa saldıran bir tip var yani. Bu topraklarda çıkmayacak bir tip. Olmaması gereken bir tip. Yani herhalde mesela diyorum bu yüzden okumuyorlar. Bir okusalar sonuna doğru hiç olmazsa son 25 sayfasını 15-20 sayfasını okusalar kafayı yerler. Ya bunu ne kadar işi getiriyor. İşte İmam
Hocam,
Rabbani Hazretleri.
İmam Rabbani Halid-i Bahri
Hazretleri. Yani o yüzden büyük adam.
Çok büyük bir insan.
Hakikaten. Çok büyük bir adam. Yani Hindistan'daki o mistisizm dalgasının, Hint mistisizm vesaire dalgasının nasıl İslam tasavvufunu perişan edebileceğini gördüğü
gördü,
için.
Gördü. Direkt şeriat kılıcını kuşandı hocam. Hazretin bir
ama,
sözü var.
Ama tasavvuf olarak bunu yapması müthiş
tabii, bir tabii.
Şey.
Hocam Hazret diyor ki tasavvuf diyor. Tasavvuf tarifi İmam Rabbani Hazretinin. Tasavvuf şeriatın desteklenmesidir diyor. Teyididir diyor. Yani bu kadar yani. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin mektubatında okudum hocam. Hazret buyuruyor ki bir müridine yazıyor. Evladım diyor. Size diyor bir keşif veya ilham gelirse diyor. Dönün diyor. Bunu şeriattan mukayese edin diyor. Şimdi mukayese ettiniz şeriata uygun ise diyor. Bak burası daha ilginç. Hı. O zaman o keşif ve ilhamı bırakın siz gene şeriatta amel edin.
Eyvallah.
Yani madem uygun bırak diyor sen şeriatta amel edin. Yani tamam. Bu bütün büyük zatların yani bu toparlayıcı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani gibi buyurduğunuz gibi Müceddidi Elif-i Sani, Bediüzzaman Hazretleri gibi, Halid-i Bağdadi Hazretleri. Aslında toparlamadan kastımız işi getirip şeriat rayına oturtmak tekrar.
Tabii. Yani burada şöyle toparlamaya çalışalım. Yani kültür, modern kültür insanın yapıp ettikleri dolayısıyla insanın bir şekilde tanrılaşma iddiası. Dünyada her şeyi insanı var etme, şekillendirme, dünyaya çeki düzen verme, tabiata, varlıklara çeki düzen verme gücünü, kudretini, iradesini kendine bulma.
Yani
sapması.
Adeta meleklerin Cenab-ı Hakk'a yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkartacak insana mı yaratacaksın? Sözünün temessülü Batı insanı
budur.
Yani.
Tam temessül etmiş hali. Bu. Ete kemiğe bürünmüş hali.
Bu.
Popüler kültür insanı var eden şey.
Bugünkü insana. Değil mi?
Kültür insanın var ettiği şey. Modern kültür insanın tamam, var ettiği, oldu. İnsanın inşa ettiği şey. Tamam mı?
Tamam.
Popüler kültür insanı var eden, insanı inşa eden, insanı şekillendiren şey.
Çünkü kültür ontolojiyi o kadar ezdi bitirdi ki ontolojisiz kalan insan bir ontoloji aradı, o ontolojide popüler
süper
kültür çıktı.
Tam da bu. Yani evet. Dolayısıyla tam bir sapma hali, zamanadan çıkma hali. Dolayısıyla Osmanlı üzerinden.
Ene bir büküm hala.
Tabii. Osmanlı üzerinden, dolayısıyla tasavvuf üzerinden bir şekilde hissettirmeye çalıştığımız kadim kültür insanın insanın eşrefi mahlukat olduğunu anlaması, eşrefi mahlukat olduğunu anlaması ve dolayısıyla her şeyin, insanın kendi varlığı dahil tabiatın, tabiattaki bütün varlıkların emanet olduğu bilinciyle nefes alıp vermesidir. Böyle bir kültür var. Yani dolayısıyla biz işte kadim kültür diye bir Allah'tan çok sevimli ve ne diyelim, insanı insanı kanatlandıran bir çağrışım var kadim kelimesinin.
Kadim tabii. Kadim. Eski deseniz, tabii, antik deseniz, tabii, antik tabii. deseniz soğuk olacak. Eski deseniz menfi bir çağrışım var. Kadim güzel bir kelime.
Mesela şöyle eski diyorsun, eski de menfi bir çağrışım.
Tabii, eski de menfi.
Tamam, yok mümkün.
Antik eski, biraz eski bize çağrışım. Soğuk.
Tabii.
Ama kadim?
Kadim öyle değil.
Eskimez yani.
Tabii. Dolayısıyla nereye geliyoruz? Kadim dolayısıyla bilgelik. Yani bilgelik denilince kadim kültürlerle irtibatlı bir şeyden bahsediyoruz. Yani modern kültürün bilgeliği olabilir mi? Eşyanın tabiatına ters.
Modern, yani modern kültürün bilgeliği işte demin ifade ettik.
İstisnalardır hocam, onlar.
Konjonktürel, dönemsel.
Çok istisnai tipler.
İstisnai tipler, konjonktürel, dönemsel. Yani dün apartmanda oturmayı medeniyet sayan, bugün yok apartmanlar kötü, bahçeli evler toprağa yakın olun diyen, fakat o bahçeli evi yolu izi yaparken binlerce ağacı kesen eden, daha sonra işine geldiği zaman niye ağaç kesiliyor diyen, böyle yani kendinin de ne dediğini bilmediği bir bilgelik var.
O zaman şöyle söyleyelim. Bak güzel, dinleyicilerin kafasında da biraz uçurayım.
Buyurun.
Güzel şey olur. Kadim kültürler bilgeler yetiştiriyor. Modern kültür bilgin yetiştiriyor. Postmodern popüler kültür bilgiçler yetiştiriyor.
Kadim kültür bilge, tamam.
Modern kültür bilgin, yani bilgelik.
Çünkü bilgiyi şey kabul ediyor.
Tabii, ontolojisi yok çünkü.
Ontolojisi yok.
Postmodern kültürde, popüler kültürde tam anlamıyla herkes kendini bir halt zannediyor. Herkes. Bacak kadar çocuk.
Herkes Twitter'da
bütün küçük dağlarından yarattım havasında.
Değil mi hocam? Tabii. Instagram'da, Twitter'da tabii. Herkes yani aforizmalar, metaforlar
ya.
Falan.
İnsan bu kadar aldanabilir ya. Ve aldandığını bu kadar göremeyebilir. Tuhaf bir şey.
Değil mi?
Tabii.
Sen yani, seni bilsen seni kalmadı yani.
Ama şey vakit var mı bilmiyorum.
Var hocam, bir 15 dakikamız var.
Buyurun. Öyle mi? Tabii. Şimdi şöyle, o zaman ben bitiyor zannediyordum.
Yok yok, bir 13-15 dakikamız var.
Şimdi o zaman şöyle bak, bu biraz postmodern kültür, popüler kültür neden tehlikeli? İnsanlığın geleceği açısından en tehlikeli şey dedim. Onun üzerine biraz kafa yoralım. Popüler kültür sığ, sahte ve yüzeysel olan. Bunu unutmayalım. Yani dolayısıyla ayartıcı bir kültür. Dolayısıyla baştan çıkarıcı bir kültür. Dolayısıyla baştan sona kadar popüler kültür dediğimiz şey pornografiktir. Yani insanın duyma ve düşünme melekelerini iptal eder. Duyma ve düşünme melekelerini iptal eder.
Sadece gördüğü şey. Hazla yetindirir onu.
Dolayısıyla insanı insan altı bir varlığa dönüştürür. Yani insanı nefsi emmaresinin kölesine dönüştürür. Yani dolayısıyla ekonomik terimlerle falan baktığımızda işte modern kültür üretimin kölesi, modern kültür insanı üreten makineye dönüştürüyor. Popüler kültür insanı tüketen hayvana dönüştürüyor.
Modern kültür hocam, o zaman şöyle mi diyelim? Modern kültür üretim araçlarının kölesi yapıyor. Popüler kültür üretilenlerin kölesi yapıyor.
Eyvallah.
Üretilen metağın kölesi yapıyor.
Tabii.
Yani.
Eyvallah.
Hocam şöyle çok ilginç bir şey var. Bunun aslında ne kadar sığ ve ne kadar yıkıcı, yıkılabilir olduğunu Uzak Doğu çok ilginç bir şekilde gösteriyor bana. Ben şuradan örnek veriyorum. Yani şu kullandığımız akıllı telefonlar, değil mi? Yani bir örnek verelim. Bu akıllı telefon 2007'de falan çıktı yanılmıyorsam ilk. Ve bu akıllı telefon ilk çıktığında yani işte bir kutsama yaşadı. Yani işte Batı'nın teknolojisinin geldiği nokta yani bu, değil mi? Şu anda herkesin cebinde. Fakat hocam bu Batı hani epistemolojik kültürü, bu araç mekanizmadaki, makinedeki, teknolojideki ilerlemesi 500 yıllık bir süreç diyelim. 500 yılda bu sürece gelinen noktayı Çin 10 senede aldı adamların elinde.
Evet.
Şu anda bütün iyi telefon üreticileri Çin'de. Kendi markalarını oluşturdular, kendi altyapılarını oluşturdular, yazılımlarını yazıyorlar şimdi. Amerika uğraşmaya çalışıyor işte bir iki tanesiyle. Yani bu kadar sığ bir şey demek ki bu aslında.
Çok güzel. Ve dolayısıyla
Evet. Araba hakeza 1950-60-70'in araba devi Avrupa ve Amerika iken 80'den sonra şu anda Japonya.
Tabii. Yani buradan şu çıkıyor. Yani aslında yani bu kültürün yani Batı kültürünün çok genel olarak söyleyecek olursak seküler kültürün, pagan, putperest kültürün sonuçta insanı niçin yaratıldığını unutan, insanı diğer varlıklara düşman eden, farklı dinleri, kültürleri, medeniyetleri
bir kere öteki varsa düşman zaten.
Bitti.
Yani ötekiyle beraberlik diye bir mefhum yok. Öteki eşittir düşman.
Kendini öteki üzerinden
tanımlıyor.
Ya bakın bu çok önemli bir şey var. Bakın burada insanların göremediği çok önemli bir şey var. Kendini bir öteki üzerinden tanımlıyor. İki o öteki çok kötü.
Evet.
En kötü. İşte, en iğrenç.
İşte ya Kızılderili, yani, ya zenci.
Halbuki biz kendimizi nereden yola çıkarak tanımlarız? Ya tasavvufun gücü burada işte. İnsanı kamil üzerinden yola çıkarak tanımlarız. Dolayısıyla peygamber üzerinden giderek yola çıkarak tanımlarız değil mi? Yani insanı kamil, evliya, peygamberler, enbiya kardeşim.
Referans noktası. Yani üsve-i hasene.
Tabii.
Benim her tür örneğim, dini, dünyevi, uhrevi, ticari, mali, ailevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri.
Eyvallah.
Yani şey o bir referans noktası. Dolayısıyla benim kendimi tanımıyorum. Bunlara baktığınız zaman bunlar kendi peygamberlerini haşa Rab konumuna çıkarttıkları için bir kere örneklik seviyesinden ayırmışlar.
Tabii. Çekiliyor.
Tabii o çekiliyor. O haşa.
Kendilerini Tanrı'nın oğlu.
Tabii.
Tanrı ilan ediyorlar onu.
Günahımız da yüklendi zaten. Tabii. Babasına karşı o kefareti de ödedi. Tabii. Bitti tamam.
Bu aslında şöyle bir yere doğru geliyorum ben aslında. Yani bu bütün bu söylediğimiz şeyler bakın gene bunu da bir Müslüman olarak mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Biz ne olursa olsun önümüzde beslenmemiz gereken, öğrenmemiz gereken diz çöküp ders almamız gereken, ders yapmamız gereken bir kültür varsa, bir felsefe varsa, bir bilim, bir düşünce geleneği, sanat geleneği varsa biz dizimizi büker, öğrenir, alacağımız her şeyi alırız.
Hikmet müminin yitik malıdır.
Bu kadar.
Buyuruyor peygamber.
Ya biz bunu yaptık. Biz bunu en iyi biz yaptık. Yani insanların aşağılık kompleksine girmeleri, böyle arabesk psikolojilere girmeleri falan beni çıldırtıyor. Yahu bakın tamam olabilir yani gidişat kötü olabilir. Dünyanın gidişatı şu an kötü olabilir. Ülke nereye gittiği belli olmayabilir. Ama bu şu demek değil. Bu şu demek değil. Yani biz müminiz kardeşim, biz müminiz, mümin olduğumuz için mümin asla mümin asla güvenini yitirmez. Mümin güvenini yitirdiği zaman kaybeder.
Evet. Sizin güzel
güvenini yitirdiğin zaman kaybedersin.
Geçtiğimiz hafta güzel bir yazınız vardı hocam. İnanıyorsanız üstünsünüz. İnandığınız gibi yaşamıyorsanız sürünürsünüz.
Sürünürsün.
Çok güzel.
Eyvallah.
Evet, çünkü hocam yani onu belki başka bir program konusu yapalım, vaktimiz dar ama bizi bizdeki imanın yani İslam'ın ve imanın müthiş bir aksiyon boyutu var. Yani aksiyon tabii. Dediğimiz yaşam olmazsa imanın bir şeyi yok. Yani ameli salih diyoruz ona biz. Ameli salih de nasıl bir sır varsa dönüştürüyor, oluşturuyor ve hedef veriyor. Yani hedef ameli salih zaten. Evet. Yoksa sadece düşünmek değil.
Yani ben bunu şunun için söyledim. Yani bir defa şunu görelim. Bunu anlatmak çok zor. Bu ülkede o kadar zor ki inanılmaz bir eziklik psikolojisi var, aşağılık kompleksi var. Bunu anlatmak çok zor. Batı uygarlığı insanlığı aptal yerine koydu ya. İnsan aptal yerine koydu. İnsanın tükendiği, insanı tüketti. İnsanı tüketti. İnsanı insanın imkanlarını, melekelerini, yetilerini resmen iptal ediyor. İnsanı aşağı bir varlığa dönüştürüyor. İnsanın yücelme, ulvileşme, dolayısıyla kemal merdivenlerini tırmanma, dolayısıyla bütün varlıkları kucaklama, bir insanın bütün varlıkları kucaklama, bütün varlıkları dolayısıyla bağrına basma, dolayısıyla emanet olarak görme ve dolayısıyla onlarla ünsiyet kesbetme, onlarla tabiatla dolayısıyla barışık yaşayarak dünyaya, insanlığa dolayısıyla bütün varlığa bütün insanın huzur içinde bütün meleksi melekelerini geliştirebileceği bir dünya sunma imkanlarını iptal ediyor.
Güzel.
Bu kadar ya. İnsan aptallaştırıyor. İnsanı en aşağı, en düşük özelliklerini öne çıkararak insanlığı aptal yerine koyuyor aynı zamanda. İnsan imkanlarını bitiriyor. İnsanı tüketiyor, insanı.
Hocam, bir pencere açıp müsaadenizle önümüzdeki hafta isterseniz onunla devam edelim.
Olur.
Şimdi biz şunu hep yerdik ya, işte epistemolojik değere saplandılar, biz de buna saplanınca biz de yoldan çıktık falan, veya sizin ifadenizle rotamız şaştı. Şu gelebilir seyircilerimizin kafasına, ona bir pencere açalım, önümüzdeki hafta bunu irdeleyelim. O zaman bilgi, araçlar, vasıtalar kötü mü?
Hı, tamam. Heh.
Bunu değil ama tamam, hangi referansla gittiğinizle bağlı. İsterseniz tamam, burada nokta koyalım. Önümüzdeki hafta buradan açalım.
Olur, tabii ki.
Devam edelim. Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programımızda böyle arkası yarın gibi bir bölümümüz oldu bu hafta. Ama konu derin olunca, sağ olsun hocamızın da söyleyecek çok şey olunca biraz böyle oluyor. Ama devam ederiz inşallah önümüzdeki hafta. Kadim kültürler, yani kadim medeniyetler, kültür, yani modern kültür ve bugünkü postmodern kültür analizinde benim önemsediğim en önemli çıkarımlardan bir tanesi, aslında kültür denen şeyin insanın öncelikle tabiata, öncelikle kendini yaşadığı dünyadaki en temel amil, en temel değer olarak kabul etmesi ve kendinden başka unsurları reddetmesi.
Yani dolayısıyla o yüzden kültür en büyük küfürdür.
Küfür oluyor.
Yani en büyük küfürdür. Yani bunu unutmamak lazım.
Yani Eles Rabbim'deki ben kimim, siz sen kimsin sorusuna ben benim, sen de sensin diyen nefs gibi bu. Oradan gelen bir koku var. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere.
Yani en büyük küfürdür, en büyük örtendir. Görüyorsun hakikati, insanı.
Tabii,
insanın hakikati
efendim,
nasıl örtüyor?
Örtmek fiilinden geliyor değil
nasıl
mi?
Nasıl inkar ediyor, nasıl örtüyor? Dolayısıyla yani münkirliğin götüreceği yer cehennemdir kardeşim.
Odur, örtüyor çünkü. Tabii. Hakikati örtüyor.
Hakikati örtüyor.
Peki, kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, bu haftaki programımıza, bu sözlerimize son verip hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.